hareketler. Oysa adımız da uygun için.
Hayatın sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimizden, başkentten hepinize merhaba diyoruz sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri ekibi olarak. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmayı diliyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi telefonlarımızı ve bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi hemen hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan program süresince bizlere ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatayım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da bizlerle iletişime geçebilir. Programımızın kaçırdığınız bölümlerini yine buralardan takip etme şansınız olabilir diyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi gelin ilk müziğini dinleyelim birlikte.
Pişmanlık uzun, kararın doğru gibidir, sonrası hüzün. Bir de bakarsın arkanı dönüp kalmamış huzur. Soru sormaz, akıl almaz, tükenir gücün. Sevgilim bitmiş, aşkımız bizim çoktan bitmiş. Gördüm ben, yazık ki senin gözlerin gitmiş. Her bitiş gibi bu da yeniden başlamak demek. Şimdi artık bana başka şarkılar gerek. Bir bitene çare yok, bir de yitip gidene asla. Hep varım diyene korktum böyle olacağından, ama hep bildim şimdi bu neyin tasası. Korkunun da acele yok ki faydası, korkunun da acele yok ki faydası. Pişmanlık uzun, kararın doğru gibidir, sonrası hüzün. Bir de bakarsın arkanı dönüp kalmamış huzur. Soru sormaz, akıl almaz, tükenir gücün. Bir bitene çare yok, bir de yitip gidene asla inanmamalı. Ben hep varım diyene korktum böyle olacağından, ama hep bildim şimdi bu neyin tasası. Korkunun da acele yok ki faydası, korkunun da acele yok ki faydası. Altyazı M.K.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ve biz şimdi bir telefonla Frankfurt'a uzanmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Sayın Mustafa Çelik var telefon hattımızda. Sayın Çelik, iyi günler, merhabalar. Hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
İyi günler, çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilere de ve daha doğrusu dinleyicilere de güzel bir gün diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, biz sizin konsolosluk hizmetlerinizden de söz edeceğiz ama sizin konsolosluk olarak özellikle eğitime önem verdiğinizi biliyoruz. Bu konudaki yaptığınız çalışmalardan da dinleyicilerimizi haberdar edelim mi lütfen?
Tabii ki memnuniyetle. Bildiğiniz gibi 55 sene önce Avrupa'ya gelen ilk nesillerden sonra yeni nesiller için artık en önemli konu Avrupa'da eğitim konusu olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda biz başkonsolosluk olarak öncülük ederek Hessen bölgesindeki tüm derneklerimizi ve yetkili Alman makamları, eğitim kuruluşlarını da üniversiteleri de davet ederek bir eğitim platformu oluşturduk. Bu platformun öncelikli görevi insanlarımızın eğitim sorunlarına çözüm yolları aramak olacak. Bu bağlamda örneğin üniversite eğitimi, meslek okulları ve teknik üniversiteler tarafından sunulan meslek eğitimini teşvik etmek istiyoruz. Fakat aynı zamanda da bizim için en önemli konulardan birisi de tabii Türkçenin en iyi şekilde öğretilmesi olacak.
Evet, peki vatandaşlarımızın talepleri nasıl bu konuda? Onlar nasıl değerlendiriyorlar?
Vatandaşlarımız bu projeyi gayet olumlu karşıladılar. Hatta zamanı geldiğini düşünüyor birçok insan ve daha fazla ne yapabileceklerini soruyorlar bize. Biz farklı şehirlerde değişik gruplar oluşturuyoruz, çalışma grupları. Ve aynı zamanda Frankfurt'ta da değişik çalışma grupları oluşturacağız. Burada her grup kendisi içinde değişik somut önerilerle çalışabileceği projeleri konuşacak. Ve her ayda bir defa veya iki ayda bir defa buluşup yeni gelişmeleri ele alacağız vatandaşlarımızla birlikte. Peki, derneklerle, üniversitelerle birlikte.
Evet, peki bu eğitimlerin içeriği nedir? Kimler tarafından veriliyor eğitimler?
Öncelikle başlayacağımız projelerden birisi etüt sistemi olacak. Yani derslerinde zayıf olan öğrencilerimiz için üniversite öğrencileri tarafından yardım şeklinde öğleden sonraları ders verilmesi öngörülmekte. Bunu başta ücretsiz olarak ve devamında da sadece gönüllüler tarafından yapılmasını öngörüyoruz. Bunu tabii şimdi Frankfurt'ta bir pilot proje olarak başlatıyoruz. Sonrasında bütün Hessen'e yaymayı düşünüyoruz. Bunlar tabii önceden de yapılan şeyler. İlk defa biz icat etmiyoruz. Fakat bunun tabii kurumsallaşması ve devamının getirilmesi önem taşımakta. Biz de bu çerçevede biraz daha kurumsallaştırarak yapmak istiyoruz bunu.
Evet.
Başlangıç noktası. Ondan sonra da üniversite öğrencilerimizin diğer genç arkadaşlarımıza yol göstermesini isteyeceğiz. Üniversite eğitiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğinde, hangi konularda daha başarılı olabileceklerini tespit etmek için bazı çalışmalar başlatacağız. Burada tabii Türkiye'den de birçok kurumumuzdan destek isteyeceğiz.
Evet, çok güzel. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz bu çalışmalarda. Tabii bunun yanı sıra sadece eğitim değil, sosyal ve kültürel etkinlikleriniz de var.
Tabii.
Bu kapsamda neler yapıyorsunuz?
Biz tabii başkonsolosluk olarak Frankfurt'ta çok şanslıyız. Çünkü birçok derneğimiz burada yıllarca yaptığı etkinlikler var. Örneğin bir Frankfurt Film Festivali burada 15 yıla yakın bir süredir devam ediyor. Orada bize artık başkonsolosluk olarak gidip katılmak düşüyor. Tabii Kültür Bakanlığımız bu konuda önemli teşviklerde de bulunuyor. Aynı zamanda tiyatro festivali burada çok önemli bir kültürel etkinlik. Ona da bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız tarafından teşvikler verilmekte ve bunlar vatandaşlarımızın Türk filmlerini, Türk sinema sanatçılarıyla tanışma fırsatı buluyorlar. Bunlar tabii belirli konularda önemli festivaller. Bir de birçok dernek tarafından her hafta sonu düzenlenen Türk sanat müziği, Türk halk müziği konserleri, değişik de ekipler var burada bu konularda çalışan ve yıllarca hatta TRT'den de gelen bazı hocalar tarafından verilen dersler var. Bunları da biz gidip izleme keyfine varıyoruz tabii ki.
Peki bunları orada yaşayan vatandaşlarımıza nasıl duyuruyorsunuz? Katılım nasıl oluyor genelde?
Katılım genelde zaten dernekler kendileri çok güzel organize ediyorlar ve hep dolu salonlarda yapılıyor bu etkinlikler. Yani katılım sorunu görmüyoruz. Daha ziyade hatta gelmekte zorlanan insanlar olabiliyor. Biz başkonsolosluk olarak bize gelen bilgileri zaten Facebook ve internet sayfamız üzerinden her zaman duyuruyoruz. Bir de tabii bütün tanıdığımız, bildiğimiz derneklere etkinlikler öncesinden de bilgi veriyoruz. Katılmalarını da davet ediyoruz.
Tabii müthiş bir özlem var orada memleketlerinden uzakta yaşayan vatandaşlarımız için. Kaçırılmaması gereken fırsatlar, onlar da bu fırsatları çok iyi değerlendiriyorlar anladığım kadarıyla.
Kesinlikle, yani Türkiye'den bir esinti oluyor böyle akşamlarda. Biraz da Türk sanat müziği, Türk halk müziği, film festivallerinde gittiğimiz ortamlarda vatandaşlarımızın yüzünde o memnuniyetli mutluluğu görebiliyoruz her defasında.
Evet, ne güzel. Peki bu arada gelelim konsolosluk hizmetlerinize. Yine randevulu sistemle çalışıyorsunuz galiba, hizmet vermeyi sürdürüyorsunuz.
Evet, biz de bir süre önce diğer başkonsolosluklarımız gibi bu randevulu sistemine geçtik. Bunun sayesinde vatandaşlarımızın bekleme süreleri çok kısaldı ve işlemlerini çok rahatlıkla halledebiliyorlar. Başkonsolosluğumuzda eskiden görülen kalabalıklar olmuyor ama gün içinde aynı sayıda vatandaşımıza hizmet verebiliyoruz. Bu beklemeden kurtulmuş oluyor vatandaşımız. Şimdiye kadar aldığımız feedbackler çok olumlu. Herkes çok memnun. Bazen tabii çok yoğun olan servislerimize, örneğin askerlik servisi veya noterlikte bekleme süreleri biraz ileriye taşınabiliyor. Fakat orada da biz mümkün olduğu çerçevede yardımcı olmaya çalışıyoruz vatandaşımıza.
En çok hangi konuda yardım istiyorlar sizden, sizin hizmetlerinizden yararlanıyorlar?
Ya yani bizim vatandaşlarımız tabii her konuda söylemek gerekirse aynı şekilde faydalanıyorlar. Tabii şimdi elektronik pasaportlara geçtikten sonra pasaportlardaki talep biraz azaldı. Bunun yerine şu anda tabii askerlik 1.000 euroya düştükten sonra belirli bir talep artması gördük. Bununla birlikte noterlik her zaman çok yoğun olan ve aynı zamanda da zaman isteyen bir süreç. Çünkü orada verilen vekaletnamelerin çok dikkatli hazırlanması gerekiyor. Vatandaşların sonra mağduriyet yaşamaması için. Bunlar en önemli alanlarımız diyebilirim.
Sayın Mustafa Çelik, çok teşekkür ediyoruz bunları bizlerle paylaştığınız için. Yeniden birlikte olmak dileğiyle size tüm hizmetlerinizde, etkinliklerinizde kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
Ben de size çok teşekkür ediyorum. TRT'yi ve sizleri bu programdan dolayı da tebrik ediyorum. Dinleyicilerimize mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de katılıyoruz bu sizin güzel dileklerinize. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Sayın Mustafa Çelik'ti telefon konuğumuz. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından. Çok şey isteyip hepsi zor deyip yorulursun ya. Sonra gün gelip merhaba deyip çıkıverir karşına. Aşk dedikleri tüm kederlerin ilacıymış ya. Olur o zaman, o zaman kalbin yolunu bulur, o zaman olur, o zaman olur, o zaman aklın doğruyu bulur, o zaman. Someone.
Türkiye'de saatlerimiz 15.21'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve bir telefon konuğumuz daha var. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Özkan telefon attığımızda. Efendim merhabalar, iyi günler diliyoruz. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
İyi günler diliyorum efendim, merhaba. Hayatın Sesleri'ni programı dinleyen bütün dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimi sunarım İstanbul'dan.
Teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği bu yıl ilk kez Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi düzenledi. Ne zaman başlayıp ne zaman sona erdi kongre diye sormak istiyorum öncelikle.
Efendim teşekkür ederim. Eğitimde insani, milli ve özgün model arayışları çerçevesinde Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız ve emek verdiğimiz bir kongreydi. 18-20 Mart 2016 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Neydi kongrenin amacı ve hedefi efendim?
Sonuçlandı diye söyleyebilirim efendim.
Neydi kongrenin amacı ve hedefi?
Efendim malum bir çocuğumuzun hayata hazırlanmasında 0-6 veya Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre 0-8 yaş oldukça önemlidir. Çocuğun veya bireyin şahsiyet gelişiminin %80'inin tamamlandığı bir dönem olarak kabul edilir. Biz eğitimde ne kadar erken o kadar iyi sloganıyla yola çıktık. Peki ne kadar erken o kadar iyi derken çocukluğumuz bir an önce en küçük yaşta okula başlasın çağrısı mıydı? Hayır, değil. Buradaki verilmek istenen mesaj, erken çocukluk dönemi her ne kadar 0-8 yaş grubu olarak kabul ediliyor olsa da aslında eğitimin anne karnına, çocuğun anne karnına düştüğü andan itibaren başladığı vurgusunu yapabiliyor olmaktır. Çünkü anne karnına düştüğü andan itibaren annenin davranışları, yediği, içtiği, giydiği, beslenme şekli, babanın tutumu, etrafındaki çevresel faktörler çocuğun gelişimi için de geleceği adına çok etkili olduğu vurgusunu yapabiliyor olmaktır. İkincisi, çocuk doğduğu andan itibaren çığlığı attığı andan itibaren de eğitim sürecinin başladığını vurgusunu yapmak ve anne babaların ve evdeki diğer bireylerin çocuğun gelişimi için belirleyici olduğundan dolayı bu konuya dikkat çekmek amaçlı yaptık. Malum eğitim ailede başlar deniliyor. Bu boşa değil. Eğitim ailede başladığına göre, sadece okulla sınırlı olmadığına göre, işte anne baba, evdeki abi, abla veya büyüklerin tavır ve tutumunun çocuğun öğrenmesinde, çocuğun gelişiminde, sosyal duygusal gelişiminde, kısacası eğitimde etkili olduğu vurgusunu yapabilir anlamında bir paylaşımdı. Daha sonra da okul öncesi eğitimine başlıyor çocuklarımız. İşte 4 yaşından itibaren veya bazı il ve ilçelerde yuvaya veya kreşe başlıyorlar çocuklarımız. İşte yuvadaki öğretmenlerimizin söylemleri, tutum ve tarzları, davranışları, dinlediği hikayeler, dinlediği şarkılar, müzikler, anlatılan her şey bir çocuğun şahsiyetine konulan bir tuğla gibidir. Dolayısıyla burada da okul öncesi öğretmenlerimizin veya yuvadaki eğitimcilerimizin çocuğun gelişiminde önemli olduğu vurgusunu kamuoyuna paylaşmaktı. Onun için uluslararası bir kongre yaptık. Erken Çocukluk Eğitim Kongresi yaptık.
Kimler katıldı uluslararası kongreye?
Bu alandaki uygulamaları Türkiye gündemine taşımaktı. Bunun için 2 tane Amerika'dan, 1 tane Kanada'dan, Malezya'dan, Endonezya'dan, Güney Kore'den, Belçika'dan, Fransa'dan ve Almanya'dan olmak üzere 9 tane çağrılı konuşmacımız var idi. İlaveten Özbekistan, Kazakistan gibi Türkiye Cumhuriyetlerimizden de bu alandaki uzmanların da davet edildiği, geldiği, katıldığı ve 225 akademisyenin 2,5 gün boyunca tartıştığı dolu dolu bir kongre oldu efendim.
Evet, gelelim o zaman kongrenin sonuç bildirisine.
Efendim kongrenin sonuç bildirisine tabii şu anda üzerinde çalışıyoruz, metin üzerinde çalışıyoruz ama özellikle buradan birkaç tanesini sizinle hemen paylaşmak isterim hızlı bir şekilde. Birincisi, eğitimin milli insani özgün model arayışları çerçevesinde okul öncesi müfredatımızın gözden geçirilmesi istendi. Bu müfredatımızın dil itibariyle gözden geçirilmesi istendi. İkincisi, değerli eğitim bakımından müfredatımızın bir gözden geçirilmesi noktasında müzakereler, tartışmalar yapıldı. Üçüncüsü, musiki bakımından, özellikle müzik bakımından, müzik eğitim bakımından, sanat eğitim bakımından müfredatımızın zenginleştirilmesi, okul öncesi müfredatımızın zenginleştirilmesi noktasında bir paylaşım oldu. Diğeri, özellikle sanat alanında kendi kahramanlarımızın, kendi hikayelerimizin paylaşılması, bu dönemde çocuklarımızın gelişim açısından önemli olduğu vurgulandı. Bu yaş grubu çocuklarımızın ana dilini öğrenmeden yabancı dil öğretiminin olumsuzluklarıyla ilgili yoğun bir şekilde tartışma gerçekleşti. Yani akademisyenlerin bazıları diyorlar ki özellikle bu yaş grubu çocuklarımız önce ana dillerini çok iyi bir şekilde öğrenmeliler. Kendi hikayelerimizi, kendi kültürlerimizi, kendi kahramanlarımızı tanımalılar. Yabancı dil öğretimi bu yaş grubu için erken olduğunu düşünen akademisyenlerin bayağı yoğunluktaydı. Yine çocuklarımızın şahsiyet gelişimi açısından milli, manevi ve ahlaki değerlerin bu yaşta bu yaş grubuna uygun bir şekilde paylaşılması. Bunun için sosyologların, psikologların, ilahiyatçıların, okul öncesi öğretmenlerin bir araya gelip bu konuyu müzakere etmesinin ehemmiyet taşıdığıyla alakalı bir paylaşım gerçekleşti. Şu anda aklıma gelen söylemek istediklerim bunlar efendim.
Evet, o zaman bu sonuç bildirisiyle önümüzdeki yılın kongresinin teması da az çok şekillenmiş olacak herhalde Sayın Nure evet. Özkan. Çok teşekkür evet. ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bizlerle paylaştığınız için.
Bizi dinleyen radyo dinleyicilerimize sizlere çok teşekkür ediyorum. Zaten bizim de amacımız 7 milyona yakın bu yaş grubu çocuklarımızın geleceğe çok iyi taşınabilmesi için eğitimimizde milli insani özgün model arayışlar çerçevesinde bir model ortaya çıkartabiliyor olmaktı.
Ne güzel. Bu
225 akademisyen, 160 bildiri, 11 atölye çalışması, 10 çalışta yapmak suretiyle gerçekten çok güzel bir program ortaya çıktı. İnşallah sonuçları da önümüzdeki günlerde müzakere ediliyor olacak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Özkan'dı telefon konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine.
kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse
kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karaba. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve bir konuğumuz daha var. Yine Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Salih Şahin de bizimle. Merhabalar hocam.
Merhabalar.
Siz de hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Evet, bugün 19. yüzyıldan günümüze kadar Türkiye'yi ve göçleri konuşacağız. Çünkü günümüz Türkiye'sinin belirlenmesinde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan göç dalgalarının gerçekten çok önemli rolü olmuş. Şimdi o genel havaya bakalım, bir öyle başlayalım isterseniz.
Evet,
çünkü
evet.
Sosyal dengeleri de değiştirmiş gerçek
anlamda, değil mi?
Evet,
evet, evet. Her anlamda değiştiriyor. Çünkü özellikle 1789 Fransız İhtilali'nden sonra, tabii ondan öncesinde de hani bakarsak Türk tarihinin geçmişine şöyle bir dönecek olursak, hani Orta Asya'dan Türkler göçmüş, pek çok gene böyle göç olayı var Anadolu'ya ve Türklerin kendi içerisinde, kendi tarihinde, ama oralara pek girmeyeceğiz. Çünkü hani gerçekten neresinden tutulursa uzun konuşulacak bir konu göç.
Evet.
Olgu olarak çok geniş bir konu.
Günler,
yüzden,
haftalar sürer.
Evet, aynen öyle. O yüzden dedik ki hani en azından bu 1789 ve sonrasında milliyetçilikle, ulus devletlerin oluşmasıyla birlikte, daha sonrasında da küreselleşmeyle birlikte devam eden göç olgusunu daha çok konuşalım. Tabii bu Balkanları kaybetmemiz, Balkan savaşlarıyla birlikte ciddi manada Balkanlardan bir göç. Bir kere Türkiye'nin göç alma durumu çok ciddi manada söz konusu. Ve Osmanlı'ya baktığımız zaman ilk önce hani bir süre afallıyor. Nasıl başa çıkacağını da çok bilemiyor. Ama daha sonrasında yavaş yavaş bir takım iskanla ilgili politikalar geliştirerek onları belli yerlere, çünkü uyum problemi şimdi de önümüzde durduğu gibi bir uyum problemi o zaman da oluyor. Gelenlerin o dönemde bakarsak hastalıklar getirmesi ya da bulaşıcı hastalıklara çok hızlı bir şekilde yakalanması ve dolayısıyla bizim de yerleşik halkın da sağlığını tehdit etmesi gibi bir şey söz konusu.
Pek çok nereye yerleştirilecek?
Pek çok ekonomik sorucu. Ya da mesela diyelim ki gelen kişiler belli mesleklere ait ama onların o mesleklerini gerçekleştirebilecekleri yerlere yerleştirilmemesi sonucu farklı sorunların sosyal, ama şu her zaman olmuş, şimdi de hani çok sıklıkla dile getirdiğimiz bir şey, o zaman da çok ciddi manada bir göç dalgası ve çok ciddi manada o dönemin nüfus sayı, nüfus oranına göre bakarsak olmasına rağmen insanlar mesela ilk önce Edirne ve İstanbul'a geliyorlar çoğunlukla kişiler ve dini mekanlara özellikle yerleşiyorlar, ama mesela misafir etmiş insanlar, çok ciddi misafirperverlik göstermişler. Giderek yemek vermişler, çocuklarına bakmışlar, parasal destek sağlamışlar, ailevi, sosyal destek sağlamışlar. Yani bizim o misafirperverlik özelliğimiz hep bu göç olaylarında süre gelmiş. Hala da onu görüyoruz zaten.
Evet. Peki şimdi Anadolu'nun demografik yapısını etkileyen en büyük göç ne zaman olmuş acaba? Hangi dönemde ortaya çıkmış?
İşte özellikle bu dediğim gibi 1800'lü yıllardan, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ciddi manada hem Kırım tarafından, Kafkaslardan hem de Balkanlardan ciddi manada bir göç alıyor Anadolu. Hı hı. Daha sonrasında hani Lozan sonrası gene mübadil dediğimiz bir göç olayı var. Mübadillerin olması, gayrimüslim azınlıkların gitmesi ve buraya Türklerin, dışarıdaki Türklerin gelmesi. Daha sonrasında baktığımız zaman hani dört büyük göç dalgasından bahsedilebilir. Daha sonra bizim yurt dışına göndermemiz, işçi göçümüz, beyin göçümüz, daha sonrasında özellikle 60'lardan sonra hızlanan gittikçe ve 1989'dan sonra da gene Bulgaristan'dan, Balkanlardan gene buraya Bosna Hersek Savaşı, hı hı, dahil, işte Yugoslavya'nın dağılması dahil pek çok etkenle beraber gene buraya bir göç dalgası ve en sonunda da gene Irak Savaşı'nın, Körfez Savaşı'nın olduğu dönemde 1991'de gelenler, şimdi de gördüğümüz gibi Orta Doğu'daki karışıklıkların olmasıyla Suriye'den gelen göçler. Yani bu hep, peki, böyle bir Anadolu hem transit bölge jeopolitik yapısından, evet, dolayı hem bir şekilde komşularının içindeki bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasi durumlardan dolayı, dengelerden, hı hı, dolayı hep bu transit bölge olma özelliğini ve göç verme ve göç alma özelliğini tarih boyunca hep bulundurmuş.
Bulundurmuş. Peki hocam, bunun için mi göç ülkesi denilmiş Türkiye'ye? Nedir göç ülkesi? Çok gönderdiğimiz için, çok aldığımız için midir acaba?
Evet, Türkiye dünya üzerinde bulunduğu yer itibariyle aslında oldukça ilginç bir konumdayız. Bunu seçme şansımız yoktu tabii dünya üzerinde. Ama böyle bir noktadayız ki öyle bir konum itibariyle bulunduğumuz yerde ülkeler sınıflandırılırken hep göç veren ülke, göç alan ülke veya transit ülke olarak adlandırılırlar. Bazı ülkeler ise bunların hepsini birlikte bünyesinde barındırırlar. Türkiye'de özellikle bu son 50-60 yılda, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu göç özelliklerinin tamamını bünyesinde bulunduran bir ülke. Fakat öyle ki şöyle bir noktaya geldik. Şu anda Türkiye'de yaşayan herkes hem göç alan, hem göç veren, hem transit göç ülkesi olmasının bir şekilde sosyal, ekonomik, eğitim, hangi boyutuyla bakarsanız bakın bir şekilde etkisi altında bulunduruyoruz. Hı hı. Burada kritik nokta olan şudur bana göre. 55-60 yıl öncesinde göç veren bir ülkeyken Türkiye, 1980 sonrasında daha çok ya da 60 sonrasında başlayan süreçte göç veren bir ülke konumuna geldik. Günümüzdeki ise göç alan bir ülke isek bunda da farklı nedenlerin etkili olduğunu görüyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum, evet, izninizle. Göç verirken nedenlerimiz farklıydı. Göç alırken şu andaki nedenlerimiz farklı.
Neydi peki göç verirkenki nedenlerimiz?
Evet, özellikle 1960'lı yıllardan itibaren başlayan, 1961'de resmi anlaşmayla başlayan göç sürecinde Türkiye'nin göç verirken nedeni ekonomik nedenlere daha çok dayalıydı. Kısa süreliğine yurt dışına giden, Almanya örneğinde olduğu, hı hı, gibi giden işçilerin tecrübe kazanıp dövizlerle hem işsizliğimize çare bulmak hem de Türkiye'de gelen dövizlerle cari açıkları kapatmak, ekonomik anlamda katkı sağlamaktı. Fakat ne Almanya'nın planladığı gibi ne de Türkiye'nin planladığı gibi oldu. Gidenler önemli bir kısmı kalıcı olarak kaldılar. Yani ilk göç gönderen ülkeyken biz nedenlerimiz ekonomik nedenlere bağlıydı. Hı hı. Ama günümüzde Türkiye göç alan bir ülke olarak nedenimiz ekonomik siyasi nedenlerden sebepler ziyade komşu ülkelerimizin işte başlangıçtaki göç ülkesi olmasını da, hı hı, bu tamamlıyor. Konumumuz itibariyle bulunduğumuz noktada komşularımızda veya etrafımızdaki ülkelerde yaşanan karışıklıkların nedeniyle siyasi karışıklıklar, savaşlar, çeşitli çatışmalar dolayısıyla göç alan bir ülke durumundayız.
Peki şimdi böyle, ama 19. yüzyılda Anadolu'ya yapılmış o en büyük göçün sebebi neydi?
O da gene siyasi, aslına bakarsanız, aha, işte bu dediğim gibi milliyetçilik dalgasının, aslına bakarsanız gene de 1789'lara bakarsak hani Avrupa'yı daha erken kasıp kavurmuşken bize neredeyse hani 19. yüzyılın sonlarında geliyor. Ama çok yoğun bir şekilde geliyor. Çünkü Sırbistan'dan, Makedonya'dan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, pek çok yerden oradaki siyasi, işte bu dediğim gibi milli devlet olma noktasında siyasi baskı gördükleri için, sıkıntı gördükleri için bir anda yoğun bir nüfus gelişi oluyor.
Peki
buraya
nerelere yerleşmişler hocam o dönemde geldiklerinde?
Türkiye'ye gelenlerden, evet, bahsediyoruz. Türkiye'ye gelenler aslında
nereler göç almış yani daha çok ülkemizde?
Devletin izlediği politikanın da, yerleştirme iskan politikasının da bir sonucu, bir yansıması olarak belli başlı yerlere Trakya başta olmak üzere Bursa, İzmir gibi, İstanbul gibi yerlere yurt dışından gelenlerin yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Ama bunların entegrasyon süreciyle ilgili, ülkede yaşayanlarla sosyal entegrasyon süreciyle ilgili önemli çalışmalar yapılması son dönemde kadar, günümüze kadar yansıyan bir şey. Burada belirtmek istediğim bir konu daha var aslında izninizle. Hemen onu da belirtmek isterim. Biraz önce geçmiş yıllardaki göçlerle günümüzdeki göçlerin göç verirken ve alırken nedenlerinin farklı olduğunu söylemiştik. Bir önemli konu da boyutları ve meydana geliş şekli de farklı. Çünkü son yüzyıl içerisinde Türkiye'ye yapılan göçlere bakıldığında Cumhuriyet tarihi boyunca toplamda 2 milyona yakın göç almışız. Ama 2011 ile günümüze gelinceye kadar aldığımız göçler tüm Cumhuriyet tarihi boyunca aldığımız göçlerden iki katına ulaşmış. Yani onun bile. Şu anda sadece Suriyeli resmi rakamlara göre.
Gittikçe artan bir rakam söz konusu.
Bir de resmi rakamlar tabii gerçeğini de işin tam olarak devlet bile şu anda bence. Çünkü kaçak pek çok yasal olmayan göçmenler var.
Evet, şu anda 2,5 milyondan fazla göç idaresinin resmi rakamları. 2,5 milyondan fazla sadece Suriyeli göçmenin Türkiye'de yaşadığını, 2,5 milyondan fazla insanın yaşadığını görüyoruz.
Peki şimdi o 2,5 milyondan fazla Suriyeli göçmenin yaşadığını biliyoruz dedik. Bundan sonraki yaşanacak göçlere baktığımızda bu Türkiye'nin yapısını nasıl etkiler acaba?
Şimdi Avrupa Birliği özellikle işte İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda gibi ülkeler bu yasa dışı göçlere karşı çok sert politikalar uyguluyorlar. Hı hı. Yani Avrupa Birliği özellikle kendi ülkesinin sosyal, ekonomik, siyasi şartlarını bozmamak için çok ciddi sert politikalar uyguluyor. Türkiye böyle bir politika uygulama noktasına gelmedi. Bir taraftan dediğim gibi biraz önceki o iyi niyetimiz ve hep bu komşu devletlerde olan sıkıntılarda açmamız, sınırlarımızı kucak açmamız. Hatta ilk önceleri Türk kökenli olma şartı aranırken daha sonrasında yabancıların da özellikle işte bu peşmergelerde ya da sonrasında gene Orta Doğu'dan gelen diğer göçmenlerle bunun değiştiğini görüyoruz. Şimdi de aynen bu şekilde bir durum söz konusu. Hı hı. Ve bir takım Birleşmiş Milletler kararlarıyla, uluslararası anlaşmalarla politika uygulamaya, kendi iç politikalarımız yanında uluslararası bir takım politikalarla da bunları güçlendirmeye ve önlemler almaya çalışıyoruz. En sonunda zaten Avrupa Birliği ile hani masaya oturularak bir takım bizim de sert politikalar uygulama çalışmalarımız var ama
peki
şu ana kadar
bu Birleşmiş Milletler kararları ya da uluslararası anlaşmalar?
Birleşmiş Milletler'in taraf olduğumuz sözleşmeler ve anlaşmalar gereği herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi olan ülke başka bir ülkede can güvenliği olmayan bir vatandaşı eğer böyle bir taleple sizin kapınıza geliyorsa bunu kayıtsız koşulsuz almak zorundasınız. Zorunda. Bu anlaşmalar gereği Türkiye'de kendi değer yargılarımız ve kendi kültürümüzün de bir gereği, bir yansıması sonucu zaten biz onları her halükarda alıyoruz. Fakat burada bir noktaya daha belirtmek isterim. O da şu, boyutları bu kadar fazla olunca kontrolümüz de o kadar zorlaşıyor. Geçmiş yıllarda biz mübadele sonucu 1923-26 o yıllarda Lozan'dan sonra aldık mübadeleyle resmi anlaşmalarla ama onları daha böyle kontrollü ve devletin politikasının bir yansımasıydı. 89'dakilerden sonrakiler bile öyle. 89 sonrasında Kuzey Irak'tan gelenler boyutu yine de küçüktü ve büyük bir kısmı geri dönmüştü. 200 bin civarında insan gelmişti ve onların önemli bir kısmı kamplardaydı. Şu andaki problem iki boyutlu. Bir sayı
rakam
çok.
Rakam kaç olursa ya da onun üzerine çıkarsa biz ona göç diyebiliyoruz ki. Öyle bir sayısı yok.
Ama boyut çok büyük olduğu için ve kamplarda problemler tutulmadığı çok. İçin herhangi bir yerde kontrol etme şansımız azalıyor.
Evet.
Sorunu çözmek o yüzden birazcık daha zorlaşıyor. O yüzden gelecekte çevremizdeki başka bir ülkede benzer bir şekilde yaşanacak göçler konusunda neler yapılabilir? Belki bugünden itibaren ona karşı da hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Evet, peki diğer ülkeler çözebilmişler mi bu sorunlarını o anlamda baktığımızda?
Şu anda ilginç bir gelişme bence bu. Çünkü şimdiye kadar Avrupa bu kadar büyük bir göç dalgasıyla karşılaşmamıştı. Tamam, Yahudi göçü falan gibi, evet, hani bir takım şeylerle karşılaştılar belki, ama ya da işte işçi göçleriyle başka ülkelerden gelen, okumak için, eğitim için gelenlerle karşılaştılar, ama böyle bir mülteci, sığınmacı problemiyle karşılaşmamışlardı. Şimdi onlar da aslına bakarsanız biraz önce hocamın da bahsettiği o Birleşmiş Milletler'in ellerini kollarını bağlayan bir takım kurallarına rağmen hala mesela sayı belirtmeye çalışıyorlar. O kadarı alırız, bu kadarı almayız. Ama bu insanlar yurtsuz, evsiz, ülkesiz. Şu anda siz de aynı durumda olabilirdiniz. Yani hani bir empatik durum göremiyorum. Açıkçası kendi değerleriyle de çelişen bir uygulama gerçekleştiriyorlar şu anda. Hiç bence de hani evet bir şeyler, bir politikalar uygulamaya çalışıyorlar, ama onların da açıkçası şu anda üstesinden gelmeye çalıştığı, hep beraber, çünkü tek bir ülkenin üstesinden gelebileceği bir problem gibi görünmüyor bu. Herkesi ilgilendiren ve ortak ancak ele alınırsa. Çünkü biz mesela ne kadar uğraşalım bir şekilde, özellikle Yunanistan'dan deniz yoluyla, özellikle görüyoruz, sürekli haberlerde yer alıyor, deniz yoluyla bir şekilde oraya ulaşmaya çalışıyor insanlar. Çünkü yaşam hakkı şu anda en temel sorunu. Yani güvende değil insanlar. Dolayısıyla biz ne kadar yaparsak yapalım, ne kadar sert politikalar uygularsak uygulayalım, yaşam hakkı elinden alınacak olan insan, güvende olmayan insan bir yolunu bularak güvene doğru gitmeye çalışacaktır. Şu anda herkesin yapmaya çalıştığı, bütün Avrupa Birliği'nin yapmaya çalıştığı temel mesele göçü kontrol etmeye çalışmak sadece. Şu anda çalışma şimdi, boyutundalar yani.
Boyut ne kadar büyük olursa o kadar da güç oluyor galiba bazı şeyler.
Aynen.
Değil mi hocam?
Boyut büyüdüğü için yasa dışı yollarla göç etmek, yasa dışı yollara başvurmak da daha fazla oluyor. Bununla ilgili de çok ilginç bir rakam var. Mesela nedir? Hep söz edilir. Akdeniz bir insan mezarlığına, işte mülteci mezarlığına dönüştü. Akdeniz bir mezarlığa dönüştü diye. 2010-2016'da yaklaşık 20-25 bin düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş. Yani yasa dışı yollarla, çeşitli yollarla başka ülkelere gitmek isteyenlerden oluşuyor. Bir de boyutla ilgili şöyle bir nokta daha var. O da şu: eskiden sadece yasa dışı göçle ilgili gelenler Afganistan ve Irak, belki Myanmar ve Afrika ülkeleriydi. Ama şu anda ülkelerin şeyi de, yelpazesi de genişledi ve hemen her ülkeden veya çok sayıda ülkeden diyelim, daha doğrusu bu ülkeler dışından da yasa dışı göçlerle gelenleri görmek mümkün.
Evet, tabii tüm bu göç hareketleri geçmişte de olduğu gibi şimdi de hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak çok fazla etkiliyor galiba ülkemizi.
Evet, ve hani açıkçası gelecekte daha neler doğurabileceğine de ilişkin çok projeksiyon yapıldığını da düşünmüyorum. Mesela pek çok Avrupa ülkesinde doğan nüfustan daha fazla Suriyeli çocuk doğdu şu anda. Evet. Göçmenlerin buraya yerleşmesi sonucunda.
Mesela kayıtlı olanları biliyoruz ama bir o kadar da kayıtsız olduğunu
şimdi
biliyoruz.
Şimdi bunlar ne olacak? Nasıl bir politika izleyecek Türkiye Cumhuriyeti? Gerçekten önümüzde bekleyen, mesela şimdi çözüyoruz belki paliyatif
bu ileride ülkemizin tüm yapısını etkileyecek aslında.
Gene aynı şekilde sağlık çalışanları mesela, sağlıkla ilgili gelecekte karşılaşabileceğimiz bir takım problemler olduğundan bahsediyorlar. Hani konunun uzmanı değilim, bu konuyla ilgili çok bir şey söylemek istemem ama özellikle çok fazla belki aşı konusunda sıkıntılar olabileceğini, bazı hastalıkların yeniden ortaya çıkabileceğini, çünkü gelen insanların sağlıksız koşullardan geldiklerini söylüyorlar. Tabii diğer taraftan yerleşim sorunu var. Nereye yerleşecekler, nasıl yerleşecekler? Çünkü kamplar, belirlenen kamplarda kalmadılar ve bütün her yere neredeyse yayılmış durumdalar. Kontrol altına alınması şu saatten sonra nasıl mümkün olacak?
Çok zor. Hocam, son olarak sizin de ekleyecekleriniz varsa alalım mı?
Çok teşekkür ederim. Nüfus yapısını gerçekten oldukça etkileyeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir rakam sadece. Elimizde resmi rakam yok ama şöyle bir gösterge var. Kilis'te 2015 nüfus sayımına göre, nüfus artış hızının nüfus sayımına değil de nüfus verilerine göre diyelim daha doğru olur. En yüksek nüfus artış hızına sahip olan ilimiz oldu. Bunda ikinci evliliklerin ve Suriye'den gelenlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'nin diğer illeri için de geçerli ama en belirgin olduğu yerlerden birisinin Kilis olduğunu söylemek mümkün.
Evet, ne diyelim?
Umarız bir an önce
üstesinden geliriz.
Üstesinden evet. Gelinir, kontrol altına alınarak sağlık.
Çünkü alınmadığı yani çok deneyimimiz var bu konuya. Evet. Yaşadığımız o sıkıntıları, o sosyal sonuçları yine görmeye devam edeceğiz galiba.
Evet, yani şimdiye kadar hep kontrol altına almayı başarmış bir
ülke olarak.
Ülke olarak umarım bunun da üstesinden geliriz sağlıklı bir şekilde.
Çok teşekkür ederim. Bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, konuklarımız yardımcı doçent doktor Sayın Gülin Karabağ, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü öğretim üyesi ve yine Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Salih Şahin bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Ve madem bu kadar göç konuştuk, Yeni Türkü'den dinleyeceğimiz Göç Yolları adlı şarkıyla da veda edelim istiyoruz dinleyicilerimize.
Çok teşekkür ederiz.
Bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek iyi hafta sonları.
Sesleri.